Merhaba, ben Servet Yıldırım.
Ben Mahfi İlmez.
Sesli Ekonomi başlıyor.
Evet.
Şimdi Mahfi abi, son dönemde böyle bir VUCA diye bir kavram var. Bu iş dünyasında belirsizlikleri tanımlamak için kullanılan bir kavram. İşte volatility, uncertainty, complexity ve ambiguity. Yani Türkçesiyle belirsizlik, karmaşıklık, muğlaklık ve değişiklik kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş. Bu belirsizliği anlatıyor. Bu belirsizlik ortamındaki en önemli şey de tahmin yapma zorluğu. Evet. Değil mi? Eskiden evet. Tahminler daha kolay yapılıyordu ama ne zamanki VUCA dünyasına girildi. Bu aslında Amerikan ordusu tarafından bulunmuş bir kavram. Soğuk savaş sonrası dönemi anlatıyor. Ve bu belirsizlik ortamında tahmin yapmak iyice zorlaştı.
Aslında tam şu anda içinde bulunduğumuz
evet.
Ekonomik duruma ya da finans piyasalarına uygulanabilecek bir kavram. The Economist dergisinin ünlü bir belirsizlik, dünya belirsizlik endeksi var. Aslında o da bunu gösteriyor. Belirsizlik sürekli böyle dalgalanarak devam eden bir şey gösteriyor endeks. Gelişim gösteriyor. Fakat dalga boyutları bazı dönemlerde giderek artıyor. Bu dönem öyle bir dönem. Ve fakat yani son 15 yıla baktığımız zaman, yani küresel krizden itibaren, hatta biraz öncesinden itibaren baktığımızda belirsizlik endeksi sürekli yukarı eğilim veriyor. Yani hani dalgalanmalarla iniş çıkışlar olsa bile eğilim çizgisini çizdiğimiz zaman sürekli yukarı giden, yani artan bir belirsizlik halini gösteriyor ki bu senin VUCA diye özetlediğin şeylerin tamamı zaten bir belirsizlik endeksi veriyor bize.
Siz son dönemde tahminlerinize yanılıyor musunuz?
Ben son dönemlerde tahmin yapmaz oldum. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de bu demin dediğimiz göstergelerin hepsinin çok kötü gitmesi. Bütün dünyada da böyle. Küresel krizden itibaren böyle bir değişim yaşandı. Hani bir zamanlar çok konuşurduk senden yeni normal, yeni normal diye. Yeni normal aslında anormal oldu. Yani anormal şey yeni normal oldu. Eskinin anormali, bu kadar belirsizlik, bu kadar kuralsızlık, kurallardan sapmalar. Sadece belirsizlik değil, yani hani belirsizliği yaratan şeyler sadece böyle tesadüfen gelişmiş şeyler değil, doğal afetler değil, yangınlar vesaire. İnsanların da tavrından kaynaklanan liderlerin, mesela Trump'ın son dönemdeki şeyi, yaklaşımlarının tamamı inanılmaz belirsizlikler yaratıyor. Bir tarifeleri arttırıyor, bir indiriyor, bir kaldırıyor, bir başka şeyler konuşuyor. Bir arasını birisiyle düzeltiyormuş gibi oluyor. Birden Fed'i suçlamaya başlıyor, faiz indir diyor vesaire. Yani bütün dünyada da buna benzer şeyler var mı? Trump'ınki galiba zirvede. Dolayısıyla böyle bir ortamda tahmin yapmak çok zor evet. şey. Ama senin demin dediğin gibi yani tahmin yapmasan da olmuyor. Çünkü iktisatçılardan tahmin bekleniyor. Yani ne öngörüyorsun? Enflasyon nereye gider? Büyüme ne olur? Bu tahminleri de yapma bekleniyor. En teorik iktisatçıya bile hiç bu işlerle uğraşmayan, yani güncel ekonomik şeylerle değil de teoriyle uğraşanlara bile tahmin soruluyor. Soruluyor
her, yani. Her konuda da soruluyor. Yani ben mesela evet. şeyleri hatırlıyorum. Bu büyük yatırım bankaları, işte onlarca hatta yüzlerce analist, uzman, evet. araştırmacı çalıştıran bünyesinde en gelişmiş ekonometrik modelleri, yazılımları kullanan yatırım bankaları. Mesela tahminlerinde büyük bir sapma oluyor ve mesela evet. bunların tahmin yanı sadece kur ekonomi büyüklükler de değil.
Yani böyle bir futbolla ilgili senin çok kullandığın, evet. çok sevdiğim Euro.
Goldman Sachs'ın bir tahmini var. Şimdi şöyle 2020 Avrupa Şampiyonası Euro 2020 oynandığı zaman Goldman Sachs kimin kazanacağı konusunda bir model hazırlamış. Bayağı bildiğiniz böyle model, şey geniş bir veri setine dayanarak hazırlamış modeli. Yani öyle şey değil. 1980'den bu yana oynanan 6000 maçın kaydını almış. Onun yanı sıra maçın oynanacağı yerler, takımların geçmiş performansları, kadro yapıları gibi birçok faktörü hesaba katmış. Model başta Belçika'ya şanslanıyormuş. Ama Belçika çeyrek finalde elenince, model bu arada devam ediyor, İngiltere öne çıkmış. İngilizler finale yükseldi ama kupayı İtalyanlar aldı. Dolayısıyla model aslında ilk başta model İtalyanlara nasıl bakıyor dersek, ilk başta model İtalyanlara pek fazla şans tanımıyordu. Onların tanımadığı kazandı. İtalyanlar önce Goldman'ın favorisi olan Belçika'yı yendi. Hatırlar mısınız o Dünya Kupası'nı?
Evet evet hatırlıyorum.
Çeyrek finalde elediler. Yarı finalde İspanya ile karşılaştılar. Goldman modeli İspanyolları bir üst turda gördü. O da olmadı. yarı final maçı başlarken en yüksek olasılık İngiltere'ye, ardından İspanya'ya tanıyordu. İtalyanlar da üçüncü sıradaydı. İtalyanlar aldı. Bu modeller 2018'de de yanılmıştı. Yani bu ilk yanılma değil, böyle eski kupalarda da gene var. 2018 Dünya Kupası. O zaman aslında bu modeller çok konuşulmuştu. O zaman da gene benzer bir yanılgı var. O zaman hepsi gene aynı şekilde Goldman Sachs'ın modelleri. Gene aynı verileri yüklüyorlar. İşte 2005'ten bu yana yapılan şampiyonlar izleniyor. 200 bin farklı olasılık dikkate alınıyor ve 1 milyon farklı simülasyon yapılıyor. Muazzam bir şey. Orada da gene hiçbirisi tutmuyor. Brezilya %18,5 olasılıkla Dünya Kupası'nı alır sonucuna varılmıştı modelde. Brezilya yarı finali bile göremedi. Brezilya'nın finali Almanya ile oynayacağını söylüyordu model ve Almanları yenerek 6. defa şampiyon olur deniyordu. Almanlar çeyrek finalden ötesini göremediler. Yani finalde oynayacak diye. Finale yükselen Hırvatistan ise olasılık sıralamasında %0,6 ile 20. sırada yer almış. En son finali oynuyorlar. Onun için bu modellerin aslında hepsi en gelişmiş modellerle bile kullanıldığı zaman tahminler yanılıyor. Benim aklıma bir şey gelir. Asaf Hoca'nın sözü. Tahminler revize edilmek içindir. Doğru mudur?
Çok doğrudur. Bu verdiğin örneklerin hepsi çok güzel, çok hoş. Bunlar tabii hep geçmiş veri setlerini kullanarak evet. yapılan tahminler. Yani geçmişte şöyle oldu, bunları alıyorsun. İşte bunlara göre ne olur diye bir tahmin yapıyoruz. Ekonomide de böyle yapıyoruz. Yani çünkü geleceği tabii görme şansımız yok. Biz falcı değiliz sonuçta. Dolayısıyla geçmiş verilere dayanarak yapıyoruz. Özellikle futbol gibi, top yuvarlaktır çünkü futbolda. Her sonuç olabilir. Futbol gibi bir alanda bunların tutmaması da son derece doğal. Bu bize tahmin yapmama şeyini göstermiyor. Tahmin yapılır. Çünkü o tahminleri şöyle tahmin yapmamız yapılması şarttır. Mesela firmalar için şart. Ya. Çünkü kurun ne olacağını bilecek ki ona göre ithalatını, ihracatını, her şeyini ona göre ayarlayacak. Bunu sık revize etmek lazım. Yani belirsizliğin çok yüksek olduğu
dinamik bir
ortamlarda. Evet. Aksi takdirde zaten böyle çok simülasyonla, çok senaryoyla, milyonlarca veriyle yapılan tahminler tutuyorsa bu tahminlerle sürekli işte spor totoları kazanılır değil mi? Bütün o iddia oyunlarını kazanırsın yani. Evet. Böyle bir imkan olsa hiç öyle olmuyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor yani, bunlar. Hiç alakası olmayan insanlar kazanıyor evet. bunu tamamen şeyle. Yani burada şans faktörü çok yüksek. Tahmin yaparken onun için daima varsayımları açıklamak lazım.
Çok doğru.
En ciddi şey bence mesela bir iktisatçı için işte mesela enflasyonu ne tahmin ediyorsun? 35 tahmin ediyorum. %35 yıl sonu olur. Neye göre ediyorsun? Yani aksi takdirde atmasyon olur, o falcılık olur yani. Ya diyeceksin ki mesela bugünkü koşullar hiç değişmezse, işte faiz şöyle olursa bilmem ne böyle olursa şu olursa bu olursa ya da böyle değişirse çeşitli senaryolar üzerinden tahminler yaparsın. Ona rağmen tutmaz. Çünkü senin tahmin etmediğin şeyler oluyor. Yani mesela işte yıl başında tahminler yapılıyor. Yaptık tahminimizi diyelim 35 olur, 40 olur, 45 olur neyse. Trump geliyor birdenbire bir tarife değişikliği yapıyor. Mesela gümrük vergilerini değiştiriveriyor. Her şey alt üst oluyor. Hiç umulmadık bir şey bu. Beklenmeyen bir şey. Ya da bekleyenler bile mesela bu kadar olmaz da %10 yapar diye düşünüyordu. Onun için yani çok bilinmeyen var doğru. burada. Ha, bu eskiden şöyleydi. Ben o zaman yapardım ve tahminlerim de çok yaklaşık olurdu. Sonuçlar birçok şeyi tuttururdum. Kur biraz şaşabilirdi ama onun dışında tutardı benim tahminlerim. Çünkü bu kadar büyük belirsizlik yoktu. Yani küresel krizden sonra belirsizlik katsayısı giderek arttı. O nedenle de tahminler tutmaz oldu. Dolayısıyla Asaf Hoca'nın söylediği tahminler revize etmek için yapılır lafı çok doğru. Evet. Sürekli revize etmen lazım tahminlerini.
Özellikle kur tahmini, öyle bir söz var. Evet. Yani kur tahminiyle Katolik nikahı olmaz. Yani olmaz. Tahminine bağlı evet. kalma. Sakın tahmini yani revize edebilirsin. Çünkü kuru öngörmek için o kadar çok şeyi öngörmek lazım ki.
Evet.
Değil mi? Siz az önce saydınız. Birçok şey var böyle.
Yani bizim dışımızda şeyler var.
Tabii.
Ki, yani Türkiye'de mesela kur tahmini yapman lazım değil mi? Dolar, Türk lirası tabii. kuru ne olur? Ki buna göre milli gelir tahmini, bir sürü tahmin buna bağlı. Hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapacağını bilmiyorsun tabii. ki. Ya eskiden bilirdik, çok bir şey yapmazdı. Sakin giderdi Amerika. Ona göre biz de yapardık bizdeki duruma bakarak. Şimdi Amerika sakin değil ki. Hı. Onun için ben mesela şimdi böyle işte sunumlarımda filan tahminleri mecburen paylaşıyorum. Çünkü insanlar bekliyor böyle bir şey. Paylaşıyorum ve diyorum ki her seferinde sakın ola bu tahminlere güvenmeyin. Bunlar çıkmaz. Hı-hı. Sırf ayıp olmasın diye buraya getiriyoruz. Özellikle de diyorum kur tahminine asla dikkate almayın, ciddiye almayın. Diyeceksiniz ki o zaman kur tahminini oraya niye koydun? Ben Excel programında kur tahmini yazmazsam öbürleri çıkmıyor. Mecburen yazıyorum diyorum.
Yani kur tahmini için ben bir çıkartmışım liste. Mesela dolar TL'yi tahmin etmek için önce doların diğer paralar karşısındaki euro, diğer paralar karşısındaki değerini öngörmek gerekir. Bunun içinde önde gelen merkez bankaları ne yapacak? Nasıl para politikası edecek? Faiz indirecek mi? İşte Avrupa Merkez Bankası indirirken FED ne yapacak? Böyle geniş bir şekilde merkez bankalarını görmek lazım. O da yetmedi. Politikacıların atacağı adımları öngörmek lazım. Trump ne yapacak? Öbür tarafta İngiliz Başbakanı ne yapacak? Hükümet ne yapacak? Onu öngörmek lazım. Dünyadaki sermaye hareketleri nasıl seyredecek? Gelişmekte olan piyasalara fon akışı sürecek mi? Biz buradan payımızı alacağız mı? Böyle birçok faktör var dışarıda. İçeride işte nasıl gidecek? Erken seçim olacak mı? Bilmem ne olacak mı falan. İçeride böyle birçok faktörü öngörmek gerekiyor. Bir de öngörülmez boyutlar var. Yani bunlardan biri de jeopolitik boyut.
Tabii.
Biz hep burada yanıyoruz zaten.
Çok doğru.
Yani o jeopolitik boyutta mesela bizim işte Suriye'den giren Rus uçağının düşürülmesi hikayesi var. Mesela kas hatırlar mısınız? 2015
tabii,
Kasım.
Tabii hatırlamaz
olur mu? O öngörülmez bir şeydi.
Tabii.
Ondan sonra kur bir anda bambaşka yere gitti. O bir öngörülmez jeopolitik bir boyut. Yani işin içinde illa Türkiye'nin olması da gerekmiyor. Mesela Kuzey Kore Amerika gerildi.
Tabii tabii.
İşte Kuzey Kore bir işte füze attı. Füze Japonya'nın üzerinden gitti. Okyanusa düştü. Büyük bir jeopolitik kriz çıktı. Bunu öngörmek zor.
Şimdi bu işi tabii en iyi tahmin edebilecek kurum IMF. Çünkü bütün ülkelerde bu incelemeleri yapıyor. Bütün ülkelerden verileri topluyor. Evet. Gidiyor yerinde konsültasyon yapıyor vesaire. Onun da tutmuyor. Yani hani biz ne bileyim şeyi işte uzak doğudaki ülkeleri, Afrika'yı, Amerika'yı uzaktan baksak da böyle günü gününe izlemiyoruz. Yani Arjantin'e bakıyoruz ama mesela Brezilya'yı, ne bileyim Meksika'yı, Kolombiya'yı o kadar. IMF bunların hepsini izliyor devamlı. Devamlı veri akıyor. Her ay veriler geliyor. Ona rağmen tutmuyor IMF'in yani. Hani bütün dünyayı görerek yaptığı tahminler. Bizim onu görmeden tutturmamız mümkün değil. Onun için böyle bir ortamda işte bana hep söylendiğinde ben köşedeki falcıya gidin o bizden iyi bilir diyorum. Çünkü atıyor onun bir şeyi yok. Bizim gibi varsayımlar da sıralamaz 35 olur der tutarsa tutar tutmazsa tutmaz. Zordur yani böyle bir dönemde bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde tahmin tutturmak kolay bir iş değil. Onun için özel sektöründe işi zor yani.
Zor. Böyle bir şey olunca aklıma benim bir şey geldi. Daha önce yine böyle bir yazıda kullanmıştım. Kitlenin bilgeliği ya da ölü öküz yaklaşımı. Duymuş muydunuz?
Ölü öküzü duymadım.
Francis bilgeliği. Francis Galton. Bu onu anmadan geçmek olmaz burada. Adını ilk defa duyuyor olabilir belki dinleyicimiz ama istatistik dünyasında çok özel birisi. Lakabı her şeyi ölçen adam. Her şeyi ölçen adam. İngiliz bilim adamı aslında. Bu istatistik yapmış psikoloji, antropoloji, genetik, meteoroloji ve matematik gibi birçok alana damga vurmuş. Öyle çok yeteneklilerden birisi. Bir de öyle bir aileden geliyor ki babası onun Darwin'in kuzeni. Yani dahili sülalesinden geliyor onun. İşte 89 yılı yaşamış, ömrüne bir sürü şey sıkıştırmış birisi. 1906'da bir deney yapıyor. İngiltere'de bir fuar alanında bulunan 800 kişi var. Oradaki bir öküzün karkas yani kesilip kanı akıtılıp sakatatı ayıklandıktan sonraki ağırlığını tahmin etmelerini istiyor 800 kişiden. Bu kişilerin de önemli bir kısmı hayvancılıkla uğraşan kişiler bunlar aslında işin içinden gelenler.
Bilmesi gereken
konuya aşinalar. Yani. Sizin benim gibi değil yani bir şey ifade ediyor. Bu gelen tahminlerin çoğu olduğundan ya çok fazla ya da çok düşük göstermiş. Bu adamlar celep olmasa bile en azından adam işin içinde. Ya çok şaşmışlar ya çok yüksek ya çok düşük bilmişler. Ama şaşırtıcı olan ne biliyor musunuz? Bu kötü tahminlerin ortalaması ölü öküzün gerçek ağırlığına çok yakın. Öküzün karkas ağırlığı 543.4 kiloymuş. Tahminlerin ortalaması 542.9.
Bayağı yakın.
İşte bu deney literatüre kitlenin bilgeliği diye geçmiş. Buna ölü öküz yaklaşımı diyen var ama kitlenin bilgeliği daha güzel oturuyor. Yani kısacası tahmin yapan sayısı arttıkça tahminler daha doğru sonuç veriyor. Bu bana bizim Merkez Bankası'nın anketlerini hatırlatıyor. Piyasa katılımcı anketi vardır ya. Farklı kesimlerden insanlar katılır. Onlar tahmin yaparlar. O tahmini onun için önemserim ben.
Doğru doğru. Çok doğru.
Ve o tabii o kitle ne kadarsa o tahmin o kadar daha doğru olacak.
Bu istatistikte de şöyledir değil mi? Yani Böyle evet. Şeyi alırsın, en yüksekle en düşüğü atarsın, ötekilerin ortalamasını evet. alırsın falan.
Örneklem sayısı ne kadar evet. fazlaysa
evet, o kadar
o kadar tahmini olur. Buradan hareketle mesela istihbarat örgütleri süper tahminci diye bir çalışmaya girmiş. Aslında bunu PEN'den birkaç hocanın başlattığı bir çalışma. Bu kitlenin bilgilerinden yola çıkıyor. Ve süper tahminci yetiştirmeye başlanıyor. İşte bu Sovyet blokunun yıkılmasıyla işte Çin'in dışa açılması, sermaye kitlenin serbestleşmesi falan gibi şeylerden sonra öngörülmez olunca dünya bakmış böyle istihbarat örgütleri süper tahminci yetiştiriyor. Ve yetiştirdikleri süper tahmincilerin tahminleri, yani tahmin yapma yeteneği fazla olan adamları topluyorlar. Bunların tahminleri mesela kendi istihbarat örgütü analistlerinden daha iyi çıkıyormuş. Onların ortalamasını alıyor böyle birçok süper tahminci birbirinden bağımsız. İşte Kore ne yapar diye soruyor. O tahminlerin ortalamasını veya da Kore ne zaman ne yapacak diye soruyor. Ortalaması bu iş yapan profesyonel analistlerden daha iyi çıkıyormuş. Böyle bir de durum var.
Evet, yani tahmin yapmak çok kolay bir iş değil ama bu şey güzel. Beğendim kitlenin bilgeliği.
Evet, ölü öküz yaklaşımı.
Ölü öküz. Kitlenin bilgeliği evet, o ortalama doğruyu gösteriyor demek. İlginç bir şey.
Burada mesela anketler oluyor. Kuruluşların anketleri mesela CNBC'de her ay. Enflasyon anketi yapar. Enflasyon evet. açıklamadan önce büyüme anketi yapar. O tahminler genelde tutmayabilir. Fakat o tahminlerin bir değeri var. Onun için bizim arkadaşlar yaptığı zaman önemli değil tutması derim. O size piyasanın ne beklediğini gösterir.
Tabii tabii, çok doğru. Çok doğru.
Piyasa beklentisini verdiği için rakam gerçekleştiği zaman onu karşılaştıracak bir şeyiniz olur. Beklentiden düşük ya da az. Ya tutması önemli değil. O piyasa beklentisini ölçmek için aynen, o anketler evet. hala değerlidir.
Tabii burada karar alıcılara sorup onlardan cevap almak çok çok daha önemli. Çünkü karar alıcılar sonuçta ona göre hareket ediyor. Yani söylediği şeye göre hareket tabii. ettiği varsayımıyla gidersek sonunda adam kararı da aldığı için beklediği şey gerçek oluyor.
Evet.
Önce bu da sonuna... zaten rasyonel bekleyişler teorisine kadar götürür.
Evet, götürür. Önce sonuna geldik. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok, bence güzel kapsadık peki. tahmin olayı.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.